Ayrım 4.
Ay, gözle görülebilir evrenin en değişken cisimlerinden biridir ve karmaşık alışkanlıklarını aksatmadan yerine getirir. Sözünün eridir, geçmesini bekleyebilirsin hep ama hep bıraktığından başka bir yerde bulursun ve belirli bir biçimde döndüğü yüzünü ansımaya kalkışacak olsan konumunu az ya da çok değiştiriverir hemen. Kısacası onu adım adım izlerken sezdirmeden senden kaçmakta olduğunu fark edemezsin. Hızlı bir koşu ya da başkalaşım yanılsaması yaratmak ya da daha doğrusu bakıştan kaçabilecek olana görünür bir gerçeklik kazandırmak için bulutlar girerler araya. Bulut koşuyor, az önce griyken şimdi süt gibi parlak, arkadaki gökyüzü karardı, gece indi, yıldızlar ışıdılar, ay göz kamaştırıcı uçan bir ayna. Birkaç saat önceki ay olduğuna kim inanabilir? Şimdi çevresine ışınlar saçan bir pırıltı gölü. Karanlığa soğuk gümüş bir ayla salıyor ve gececilerin yolunu beyaz bir ışıkla kaplıyor. Başlayan gece hiç kuşkusuz dolunaylı, parlak bir kış gecesi. Artık ayın kendisine gereksinme duymadığına kesinlikle inanan Bay Palomar eve dönüyor. Göz ve gezegenler. Çıplak gözde, miyop ve astigmat olan kendisince de görülebilir üç dış gezegenin üçünün birden bu yıl Nisan ayı boyunca karşılıklı olacaklarını öğrenen Bay Palomar hemen balkona çıkıyor. Dolunay olduğu için gökyüzü aydınlık. Mars beyaz ışıklı büyük ay tekerine yakın olmakla birlikte inatçı parıltısıyla gök kubbenin bütün sarılarından değişik, esinlenme anlarında gezegeni gerçekten kızıl görebilmek için kızıl diye adlandırılmak zorunda kalınan yoğun ve koyu sarısıyla buyurgan biçimde yol alıyor. Az aşağı inip Regulus'la Spica'yı, aslında Spica neredeyse görünmüyor, birleştirmesi gereken sanal bir yayı doğuya doğru izleyince biraz donuk beyaz ışıklı Satürn çok açık bir biçimde seçiliyor ve daha aşağıda da yeşile çalan yoğun sarılar içinde olanca parlaklığıyla Jüpiter. Az yukarıda meydan okur gibi doğuya doğru parıldayan Arcturus'un dışında çevredeki bütün yıldızlar solgun. Gezegenlerin üçlü karşılıklığından daha fazla yararlanabilmek için bir teleskop edinmek gerekiyor. Bay Palomar, belki de ünlü bir gözlem eviyle aynı adı taşıdığı için gökbilimciler arasında kimi dostları var ve bilimsel araştırma için küçük sayılsa da Bay Palomar'ın gözlüklerine büyük fark atan 15 santimlik bir teleskobun bakacına burnunu yaklaştırmasına izin veriyorlar. Örneğin Mars, teleskopta çıplak gözle olduğundan daha şaşkın bir gezegen gibi görünüyor. Sanki iletmek istediği çok şey var ama tıpkı aksırıklı, öksürüklü bir konuşmada olduğu gibi çok az bir bölüme odaklanabiliyor. Kenarından lal rengi bir ayla taşıyor. Alt kutbun buzlu kabuğunu ortaya çıkartmak için vidaları ayarlayıp ayla küçültülebiliyor. Yüzeyde lekeler tıpkı bulutlar ya da bulut aralarındaki gedikler gibi bir belirip bir yok oluyorlar. İçlerinden biri Avustralya biçiminde ve konumunda sabitleşiyor ve Bay Palomar objektif ne kadar odaklı olursa bu Avustralya'yı o kadar uzakta gördüğüne inanıyor ve aynı zamanda gördüğünü ya da görebileceğini sandığı kimi şeylerin gölgelerini yitirmekte olduğunu fark ediyor. Kısacası Schiaparelli'den bu yana üzerinde düş ve düş kırıklığı seçeneklerine yol açan onca söz edilen Mars gezegeniyle ilişki kurmayı huysuz bir insanla ilişki kurmaya benzetiyor. Belki de huysuzluk tümüyle Bay Palomar'dan kaynaklanıyor. Gök cisimleri arasına sığınarak öznellikten kaçınmaya çalışıyor boşuna. Kendisine teleskopla bakanlara en çok heyecan veren gezegen Satürn ile kurduğu ilişki ise tam tersi. Satürn besbelli, bembeyaz, çemberinin ve halkasının evreleri kesin bir gezegen. Birbirlerine koşut hafif çizikler, yuvarı zebra postu gibi çubuklu yapıyor. Daha koyu bir çember halkayı kenarından ayırıyor. Bu teleskop başka hiçbir ayrıntıyı almıyor ve nesnenin geometrik soyutluğunu artırıyor. Aşırı uzaklık duygusu azalacak yerde çıplak gözle olduğundan daha fazlalaşıyor. Gökyüzünde ötekilerden bunca farklı bir nesnenin, bunca yalınlık ve uygunluk ve uyumla bunca özgünlüğe ulaşan bir biçiminin dolanıyor olması, yaşamı ve düşünceyi sevindiren bir olgu. Onu şimdi görmekte olduğum gibi görebilseydiler diye düşünüyor Bay Palomar. Eskiler bakışlarını Platon'un düşüncelerinin gökyüzüne ya da Öklit postülatlarının maddesiz uzamına daldırdıklarını sanırlardı. Oysa kim bilir hangi yönlendirme hatası sonucunda bu görüntü onu gerçek olamayacak kadar güzel bulan, gerçek dünyaya ait olamayacak kadar düşsel evreninde benimseyen bana ulaşıyor. Yoksa kendimizi evrenin içinde rahat hissetmemize engel olan duyularımıza duyduğumuz bu güvensizlik mi? Kendime getirmem gereken ilk kural şu olmalı: gördüğüm şeyle bütünleşmediğim. Şimdi halka ya da halkanın içindeki gezegen biraz titreşiyor. İkisi de kendi üzerine dolanıyor gibi geliyor ona. Aslında titreşen Bay Palomar'ın başı, çünkü bakışını teleskobun bakacına yerleştirebilmek için boynunu bükmek zorunda kalıyor. Ama beklentisiyle olsun, doğal gerçeklikle olsun uyuşan bu yanılsamayı yalanlamaktan özellikle kaçınıyor. Satürn gerçekten de böyle. Voyager 2 seferinden sonra Bay Palomar halkalar konusunda yazılanların hepsini izledi. Mikroskobik taneciklerden oluştuklarını, uçurumlarla birbirlerinden ayrılmış buz parçalarından oluştuklarını, halkalar arasındaki bölümlerin içinde oluklar olduğunu, bunların içinde maddeyi parçalayıp sürüyü bir arada tutabilmek için çevresinde dönen çoban köpekleri gibi dönen ve yanlarını yoğunlaştıran uyduların bulunduğunu, sonradan çok daha ince, basit halkalara dönüşen örgülü halkaların bulgulanmasını izledi. Daha sonra buz bulutları oldukları anlaşılan tekerlek parmakları gibi düzenlenmiş donuk çizgilerin bulgulanmasında. Ama yeni bilgiler 1676'da kendi adını taşıyan halkalar arası bölmeyi bulurken Gian Domenico Cassini'nin ilk kez gördüğü temel biçimi yalanlamıyorlar. Bay Palomar gibi titiz bir kişinin bu fırsattan yararlanarak ansiklopedilerden ya da kılavuz kitaplardan bilgi edinmiş olması doğal. Hep yeni bir konu olan Satürn, şimdi gözüne ilk bulgunun şaşırtıcılığını yineleyerek görünüyor ve Galileo'nun bulanık dürbünüyle bu konuda ancak bulanık bir fikir edinebilmiş olmasının ve gezegenin yapısını anlar gibi olduğu sırada görme yeteneğini yitirince her şeyin karanlıklara gömülmesinin üzüntüsünü deşiyor. Işıklı bir cisme çok uzun süre bakmak gözleri yoruyor. Bay Palomar gözlerini yumuyor, Jüpiter'e geçiyor. Jüpiter'in ağır başlı ama ağır olmayan gövdesi birbirine geçmiş gökyüzü yeşili işlemelerle bezeli bir atkıya benzeyen iki ekvator kuşağı sergiliyor. Dev atmosfer fırtınalarının etkileri ölçülü yalınlıkta düzenli ve dingin bir resme dönüşüyor. Ama bu debdebeli gezegenin asıl gösterişi, şimdi dördü de mücevherleri ışıyan bir asa gibi eğik bir çizgi boyunca görülen pırıltılı uyduları. Galileo tarafından bulunup, Medicae Sidera, Medicilerin yıldızları adı verilen, kısa süre sonra Hollandalı bir gökbilimci tarafından Ovidusçu adlarla Io, Avrupa, Ganimet, Kalisto, yeniden adlandırılan Jüpiter'in küçük gezegenleri, gökyüzü yuvarlarının tasasız düzeninin bunları keşfeden çabası sonucunda bozulduğunu bilmezcesine yeni Platoncu Rönesans'ın son ışığını yayıyorlar sanki. Jüpiter'i bir klasiklik düşü sarmalıyor. Teleskopla ona bakarken Bay Palomar, görkemli, alışılmamış bir güzellik beklentisi içinde oluyor. Ama görüntüyü net tutmayı başaramıyor. Bir an göz kapaklarını yumup kamaşan göz bebeğini, sınırları, renkleri, gölgeleri kesin bir biçimde algılamaya, bu arada imgeleme yetisini kendisinin olmayan giysileri çıkartmaya, kitaplardan edinilmiş bilgilerden vazgeçmeye zorluyor. İmgeleme yetisinin görüşün zayıflığına yardımcı olmaya koşması yerinde ama bu kendisini ateşleyen bakış gibi ansızın ve dolaysız olmalı. Aklına gelen ve münasebetsiz diye kovduğu ilk benzerlik neydi? Gezegeni peş peşe uydularıyla birlikte ışık saçan çizgili yuvarlak bir derin deniz dibi balığının solungaçlarından yükselen küçük hava kabarcıkları gibi dalgalanırken görmüştü. Ertesi gece Bay Palomar gezegenleri çıplak gözle görmek için balkona çıkıyor yine. Buradaki büyük fark, gezegenle her tarafı karanlık uzaya dağılmış gök kubbenin geri kalan bölümü ve batmakta olan kendisi arasındaki orantıları dikkate almak zorunda oluşu. Oysa merceğin odakladığı, uzaktaki nesne gezegenle kendisinin özne olduğu aldatıcı yüz yüzelikte böyle olmuyor. Bu sırada bir gece önce gördüğü her gezegenin ayrıntılı görüntüsünü ansıyor ve bunu gökyüzünü delen minicik ışık lekesine katmaya çalışıyor. Böylece gezegene ya da en azından bu gezegenden gözün içine ne girebilirse ona sahip çıkabilmeyi umuyor. Yıldızları seyretme. Yıldızlı güzel gecelerde Bay Palomar şöyle diyor: gidip yıldızlara bakmam gerek. Gerçekten de gerek diyor. Çünkü savurganlığın her türlüsünden tiksiniyor ve elinin altındaki bunca yıldızı boşa harcamanın doğru olmadığını düşünüyor. Gerek diyor çünkü yıldızlara nasıl bakılması konusunda fazla deneyimi yok. Bu sırada eylem hep belirli bir çaba harcanmasını gerektiriyor. İlk zorluk, bakışının hiçbir engelle karşılaşmaksızın ve elektrik ışınınca rahatsız edilmeksizin gök kubbenin tümünü kavrayabileceği bir yer bulmak. Örneğin çok alçak bir kıyıda ıssız bir kumsal. Zorunlu bir başka koşulda yanına bir gökyüzü haritası almak, harita olmayınca neye baktığını anlayamıyor. Ama ikide bir haritayı nasıl yönlendireceğini unutuyor, önce oturup yarım saat haritayı incelemesi gerekiyor. Karanlıkta haritayı görebilmek için bir de el feneri taşıması gerek. Gökyüzü ile harita arasında sık sık yapılan karşılaştırmalar feneri yakıp söndürmesini zorunlu kılıyor ve bu ışıktan karanlığa geçişlerde hep gözleri kamaşıyor. Her seferinde görüşünü yeniden ayarlaması gerekiyor. Bay Palomar bir teleskop kullanmış olsaydı durum bir yönden daha karmaşıklaşacak, bir başka yönden daha sadeleşecekti. Ama şu sıra ilgisini çeken gökyüzü deneyimi, eski denizciler ve gezici çobanlar gibi çıplak gözle gökyüzüne bakmak. Miyop olduğu için çıplak gözle, gözlükle anlamına geliyor. Haritaya bakmak için gözlüğün çıkarması gerektiğinden, gözlüğün alında yukarı çıkıp aşağı inmesi işlemleri karmaşıklaştırıyor ve göz bebeğinin gerçek ya da basılı yıldızları odaklayabilmesi için birkaç saniye beklenmesini gerektiriyor. Haritada yıldızların adları mavi zemin üzerine siyah olarak basılı. Bunları seçebilmek için yanan feneri kağıdın tam üstüne tutmak gerekiyor. Baş kaldırılıp bakıldığında gökyüzü kapkara görünüyor, arada belli belirsiz aydınlıklar serpili, yıldızlar ancak yavaş yavaş seçiliyor ve belirgin biçimler alıyor ve ne kadar çok bakılırsa o kadar çoğalıyorlar. Bakmak gereksinimini duyduğu gökyüzü haritalarının iki, daha doğrusu dört tane olduğunu da eklemeli. Biri o ayın gökyüzünü güney yarı kubbe ile kuzey yarı kubbeyi ayrı ayrı veren ayrıntısız bir harita. Biri de gök kubbenin tümünü gösteren çok daha ayrıntılı bir harita, uzun bir şeritte gökyüzünün ufuk çevresindeki kenar ortayının takım yıldızlarının yıllık durumunu gösteriyor. Kutup yıldızı çevresindeki kubbeninkilerse ekli bir yuvarlak haritada yer alıyorlar. Kısacası bir yıldızın belirlenmesi çeşitli haritaların gök kubbeyle karşılaştırılmasını, buna ilişkin eylemleri içeriyor. Gözlüğü çıkartıp takmak, feneri yakıp söndürmek, büyük haritayı açıp katlamak, başvuru noktalarını yitirip yeniden bulmak. Bay Palomar'ın son kez yıldızlara bakmasının üstünden haftalar ya da aylar geçti. Gökyüzü tümüyle değişti. Büyük ayı, Ağustos ayındayız, kuzeybatıda. Sanki ağaçların üstüne uzanır gibi yayılıyor. Arcturus, sığırtmaçın uçurtmasının tümünü sürükleyerek tepenin yanına dikey olarak düşüyor. Tam batıda, yüksekte tek başına Vega var. Vega buysa şu denizin üstündeki uçucu. Baş ucundan donuk bir ışık gönderen şu tepedeki de Deneb. Bu gece gökyüzü herhangi bir haritadan çok daha kalabalık görünüyor. Gerçeklikteki biçim taslakları daha karmaşık ve daha belirsiz izlenimi uyandırıyorlar. Aramakta olduğun şu üçgeni ya da bu çizgiyi her salkım içerebiliyor. Gözlerini bir takım yıldızı her kaldırışında biraz değişik geliyor sana. Bir takım yıldızı tanımanın kesin kanıtı adı söylendiğinde nasıl yanıt verdiğine bakmaktır. Işıklı noktanın söylenen ada verdiği yanıt bu sesle özdeşleşerek tek bir nesne olmadaki çabukluğu haritada gösterilen uzaklıklara, biçimlere uygunluktan çok daha inandırıcı. Her türlü söylence öksüzü bizler, yıldız adlarını rastgele, nedensiz konulmuş sanıyoruz. Oysa bu adlar aralarında değiştirilemezler. Bulduğu ad doğru olduğunda Bay Palomar hemen anlıyor. Çünkü ad yıldıza daha önce sahip olmadığı bir gereklilik ve belirginlik veriyor. Buna karşılık ad yanlışsa yıldız sırtından silkelermiş gibi birkaç saniye içinde onu yitiriyor ve artık ne nerede olduğu ne de kim olduğu biliniyor. Bay Palomar birçok kez Berinci'nin kuyruğunun sevdiği takım yıldız Ophicus yönünden gelen şu ya da bu ışık devinimi olduğuna karar veriyor. Ama hem onca görkemli hem de onca hafif bu nesneyi tanıdığında başka seferler duyduğu çarpıntıyı duymuyor. Berinci'nin kuyruğunu bulamayışının nedeninin bu mevsimde görülmeyişine bağlı olduğunu daha sonra kavruyor. Gökyüzünün büyük bir bölümünden çizgiler ve açık lekeler geçiyor. Samanyolu, Ağustos'ta yoğun bir kıvam alıyor ve neredeyse yatağından taşıyor. Açıkla koyu öylesine karışıyorlar ki boş uzantısında yıldızların belirgin bir biçimde yer aldıkları kara çukurun derinlik etkisini engelliyorlar. Her şey aynı düzlemde kalıyor. Işıldama, gümüşsü bulut ve karanlıklar. Gereksiz karışıklıklar ve bulanık yaklaşıklıklar diyarı dünyadan kopmak için Bay Palomar'ın kaç kez başvurma gereksinmesi duyduğu yıldızlar uzamının tam geometrisi bu mu? Yıldızlı gökyüzünün karşısına gerçekten geçtiğinde her şey kendisinden kaçıyormuş gibi geliyor ona. En duyarlı olduğunu sandığı şey dünyamızın sınırsız uzaklıklara oranla küçüklüğü bile hemen belli olmuyor. Gök kubbe yukarıda olan bir şey orada olduğu görülüyor ama boyutları ya da uzaklığı konusunda hiçbir fikir edinilemiyor. Işıklı cisimler belirsizlik yüklü olunca karanlığa, gökyüzünün ıssız bölgelerine güvenmekten başka çare kalmıyor. Hiçlikten daha dengeli bir şey olabilir mi? Ne var ki hiçliğe de %100 güvenilemiyor. Palomar gök kubbede bir düzlük, boş ve kara bir gedik gördüğünde kendini fırlatırcasına bakışını oraya dikiyor. Ama burada bile orta yerde rastgele aydınlık bir nokta, leke ya da ben ortaya çıkıyor ama bunların gerçekten mi var olduklarını yoksa sadece bunları gördüğünü mü sandığını anlayamıyor. Belki de gözleri yumulu tutunca görülen döner ışıltıya benzer bir ışıltı bu. Karanlık gökyüzü fosfen izleri taşıyan göz kapaklarının tersi gibi. Belki de gözlüğünün yansıması ama derinliklerin en ötesinden çıka gelen bilinmeyen bir yıldız da olabilir. Bu yıldız gözlemi kararsız ve çelişkili bir bilgi aktarıyor diye düşünüyor. Palomar eskilerin elde etmeyi bildiklerinin tam tersini. Nedeni belki de gökyüzüyle ilişkisinin dingin bir alışkanlık olacak yerde kesintili ve çalkantılı olması. Kendini takım yıldızları her gece ve her yıl gözlemeye ve karanlık kubbenin kıvrımlı rayları boyunca tekrar tekrar dönüşlerini izlemeye zorunlu kılsa, belki de o da sonunda yeryüzü olaylarının uçu verici ve parçalı zamanından ayrılan sürekli ve değişmez bir zaman kavramı edinebilecek. Ama gökyüzündeki dolanmalarla ilgilenme kendisinde böyle bir iz oluşturması için yeterli olur mu? Yoksa ancak kuramsal olarak tasarlayabildiği, heyecanları ve düşüncesinin dizemi üzerindeki etkilerini tasarlamayı başaramadığı bir içsel dolanma mı gerekli özellikle? Yıldızların söylence bilgisinden ancak birkaç yorgun ışık kapabiliyor. Bilimsel bilgiden gazetelerin yaydığı yankıları. Bildiklerinden kuşku duyuyor, bilmedikleri düşüncesini gergin tutuyor. Çaresiz, kararsız gökyüzü haritaları üzerinde bir demir yolu tarifesinde aktarma arar gibi sinirleniyor. İşte gökyüzünde iz bırakan pırıl pırıl bir ok, bir meteor mu? Ağustos geceleri akan yıldızların daha sık görüldükleri geceler ama pekala ışıklarını yakmış bir yolcu uçağı da olabilir. Bay Palomar'ın bakışı uyanık, hazır, her türlü kararlılıktan arınmış olmayı sürdürüyor. Yarım saattir karanlık kumsalda bir iskemleye oturmuş, güneye ya da kuzeye döndürüyor kendini. Arada feneri yakıp dizinde katlı tuttuğu haritaları burnuna yaklaştırıyor. Sonra başını eğip kutup yıldızından yola çıkarak incelemesine baştan başlıyor. Kumun üstünde sessiz gölgeler hareket ediyorlar. İki sevgili kumuldan ayrılıyor. Bir gece balıkçısı, bir gümrükçü, bir kayıkçı. Bay Palomar bir mırıldanma duyuyor. Çevresine bakıyor. Birkaç adım ötesinde bir çılgının çırpınmalarına benzeyen devinimlerini gözleyen küçük bir kalabalık oluşmuş. Palomar kentte. Palomar Taraça'da. Taraça'dan. Şşt şşt. Uçuşlarının tek amacı sanki talanmış gibi gazanyanın yapraklarını yiyen, yağlı bitkileri gagalarıyla delik deşik eden, çan çiçeği saçaklarına pençeleriyle tırmanan, böğürtlenleri atıştıran, mutfağın yanındaki bir kasaya ekilmiş maydanozları yaprak yaprak gagalayan, saksıları kazıp deşerek toprağa dışarı saçan ve kökleri ortaya çıkartan güvercinleri kaçırtmak için Taraça'da koşuyor Bay Palomar. Bir zamanlar uçuşlarıyla alanları neşeye boğan güvercinlerin yerini ne evcil ne yabanıl, kamu kuruluşlarıyla bütünleşmiş, bu nedenle de baş edilemez, yozlaşmış, pasaklı ve hastalıklı bir kuşa kaldı. Roma kentinin gökleri kaç zamandır bu lümpen kanatlılar kalabalığının eline düştü. Çevredeki her türlü kuş türüne yaşamı çekilmez kıldıkları gibi tüyleri yolunmuş gri kurşuni kılıklarının tek düzeliğiyle bir zamanların özgür ve değişik gökler ülkesine egemenlikleri altına alıyorlar. Lağım faresi sürüleriyle güvercinlerin sıkıcı uçuşları arasında sıkışan eski kent alttan ve üstten kemirilmesine, bunu dış düşmanların saldırısı olarak değil de kendi içsel varlığının en karanlık ve doğuştan gelen tepkileri gibi değerlendirerek vaktiyle barbar istilalarına gösterdiğinden fazla direnme göstermiyor. Kentin güneşin iyiliklerini paylaşmada eski taşlarla her zaman yeni olan bitkiler arasındaki uyumda yaşayan bir başka ruhu, birçok ruhundan biri var. Bu elverişli çevresel konumu ya da eşsizliği destekleyen Palomar ailesinin damlar üstünde gizli bir adaya benzeyen Taraça'sı, çardağının altında Babil bahçelerinin zenginliğini yoğunlaştırmayı düşünüyor. Taraça'nın bereketliliği ailenin bireylerinin hepsinin isteklerine karşılık veriyor. Ama Bayan Palomar dikkatini kendisinin seçtiği ve içsel bir özdeşleşmeyle kendisinin kıldığı ve böylece çok çeşitli bir bütün, simgesel bir koleksiyon oluşturan bitkilerle ilgili her şeye yöneltirken, bu düşünce boyutu ailenin öbür bireylerinde bulunmuyor. Gençlik buraya değil, çok daha öteye yöneldiğinden, yönelmesi gerektiğinden kızında bulunmuyor bu düşünce boyutu. Gençlik sabırsızlıklarından sıyrılmada ve tek kurtuluşun orada bulunan nesnelere yönelmek olduğunu anlamada, sadece kuramsal olarak geç kaldığından kocasında da bulunmuyor bu düşünce boyutu.